Merhaba, PIN koduna hoş geldiniz. Ben Muhammed Bağkır Köse. Lacivert Dergi olarak hazırladığımız podcast serisinde düşünceye, sanata ve hayata dair birçok konunun PIN kodunu her hafta farklı bir konukla konuşacağız. Lacivert Dergi olarak yapacağımız podcast programlarının ilkiyle karşınızdayız. Bugün konumuz Kudüs ve Siyonizm, konuğumuz Semiha Karahan olacak. Merhaba hocam.
Merhaba, hoş buldum.
Diş hekimliği tahsil etmiş olmanıza rağmen ilgi odağınızı dinler tarihine ve Kudüs'e çevirmişsiniz. Bu nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız?
Açıkçası ben diş doktorluğu okuduktan sonra da okumadan önce de dinler tarihine çok meraklıydım. Okuduktan sonra da dinler tarihi okumalarımı fakülteyi bitirdikten sonra da devam ettim. Geldiğim noktada işte yüksek lisans ve sonrasında da doktor oldu. Çünkü dinlere ve dinlerin mensuplarına karşı bir ilgim hep vardı. Bunu da bilimsel açıdan açıkçası hayatımın bir parçası haline getirmek istedim. Dinler tarihinde yüksek lisans yaptım. Çalışma konusu olarak Yahudi tarihini seçtiğim için Siyonizmi orada da daha mikro olarak çalıştım. Böylece Siyonizm'den de Kudüs'e vardık. Çünkü Siyonizm zaten Kudüsçülük demek. Kudüs'te de böylece bir 10 yıl önce yolum kesişti diyebilirim. Ondan sonra da hiç ayrılmadı. Yol arkadaşı olarak devam ediyoruz Kudüs'te.
Harika. Yine konuyla alakalı çalışmalarınıza devam ediyorsunuz.
Evet.
En son Kudüs'le ilgili bir kitabınız çıkmıştı.
Evet.
Biraz program içeriğinden bahsedeyim. İki bölümde konuyu işleyelim diye düşündüm. Birinci bölümde Yahudi teolojisi bağlamında Kudüs'ün kutsiyetini, önemini bunları konuşacağız. İkinci bölümde biraz Siyonizm'le ilişki kuracağız. Veya ilişkisizliği üzerinden bir sunum yapacağız. Yahudilikteki üç temel doktrinle başlayabiliriz hocam. Çünkü hikayenin çıkış noktası biraz da burası. Bu üç temel doktrin tamam. Nedir?
Şimdi şöyle, Yahudilik aslında 13 iman esasına oluşan bir dindir. Yani 13 tane akide var. Bunlardan bir tanesi Mesih'le ilgilidir. Yani bugün bir Yahudi inanlı Mesih'e iman etmek zorundadır. Mesih'in geleceğine. Mutlaka bir gün Allah tarafından gönderileceğine inanır. Ama önemli de bir dinamikler vardır Yahudi dininin içerisinde. Bunlar iman esası değildir. Mesih bu dinamiklerden önemlisi ama iman esası. Bir de vaat edilmiş topraklar ve seçilmişlik ilkesi. Bunlar iman esası değildir ama Yahudiliği Yahudilik yapan, Yahudiliği diğer dinlerden ayıran, mesela İslamiyet'ten, Hristiyanlık'tan, Budizm'den vesaire, bunlardan ayıran en önemli üç fark nedir derseniz, vaat edilmiş topraklar inancıdır, seçilmişlik ilkesidir ve Mesih inancıdır. Gerçi Mesih inancı Hristiyanlık'ta da var, Budizm'de de var, Hinduizm'de de var. Bir kurtarıcı inancı, acı çeken insanların, toplumların hemen her dinde var diyebiliriz. Ama vaat edilmiş topraklar ve seçilmişlik ilkesi Yahudiliği Yahudilik yapan, diğer dinlerden ayıran güçlü paradigmalar ve de Yahudiliğe dinamizm katan ve Yahudilere de dinamizm katan çok güçlü inançlar diyebiliriz, doktrinler.
Evet, aslında arz-ı mevut ve seçilmişliği daha detaylı işleyeceğiz. Öncesinde çok kısa Mesih inancından bahsedebilir miyiz? Sanki Yahudilikte Mesih inancının biraz daha farklı bir yeri var.
Şöyle, Yahudilikte Mesih inancı belirttiğim gibi bir iman esasıdır. 13 maddelik iman listesinde derler ki Mesih mutlaka bir gün Tanrı tarafından gönderilecek. Gecikse de mutlaka geleceğini biliyoruz. Mesih inancının biz teolojik bağlamda, daha doğrusu tarihi sehirde nasıl geliştiğini, Yahudi tarihinde nasıl yer ettiğini, Babil sürgünü itibariyle başladığını biliyoruz. Şöyle ki Hazreti Davud dönemi denen Yahudi tarihinde çok parlak siyasi ve askeri bir dönem var. Hazreti Davud'dan sonra, evet, Hazreti Süleyman'la da güzel bir dönem var ama neredeyse milattan önce 10. yüzyıl itibariyle bir kan kaybı söz konusu. Devletin yıkılması, tapınağın yıkılması, sürgüne çıkması ve milattan önce 586'da Babil sürgünüyle başlayan artık Yahudi tarihindeki sürekli sürgünleri biz görüyoruz. Ve bu sürgünler sonrasında Yahudiler Kudüs'e dönseler dahi hiçbir zaman siyasi erk kazanamamışlar 1948'e kadar. Yani İsrail Devleti'nin kuruluşuna kadar. Acı çeken toplumlarda biz hani bilimsel olarak da bakıyoruz ki bir kurtarıcı inancının doğduğunu biliyoruz. Ama Tevrat ya da Yahudi kutsal kitabı Tanah'ı da okursak Tanrı'nın Yahudilere bir kurtarıcı göndereceğine dair mesajlar, vaatler var. Çünkü Tanrı'nın o dönemde seçmiş olduğu İsrailoğulları kan kaybediyor, acı çekiyor ve bir kurtarıcı bekliyor. Dolayısıyla kurtarıcı inancının parlak bir Hazreti Davut döneminden sonra peyderpey oluştuğunu ve iman esası şeklinde Yahudi teolojisine de yer ettiğini biz biliyoruz. Dolayısıyla bugün Yahudi teolojisinde Mesih demek Hazreti Davut'un soyundan gelecek olan bir kurtarıcıdır ve mutlaka gelecektir. Ve ahir zamanda gelecektir. Şöyle 6000 yıllık bir Yahudi takvimi var biliyorsunuz. Biz bugün 5784. yıldayız. Ve Yahudiler şuna inanır. Son 100 veya 200 yıl arasındaki bir zaman diliminde Mesih gönderilecek. Ve mutlaka Davutoğlu, yani Davut'un kabilesinden, Yahuda kabilesinden olacak. Ve Yahudileri diasporadan kolektif şekilde toplayarak İsrail'e döndürecek. Kudüs'te tapınak kuracak, teokratik bir devlet kuracak ve parlak bir altın çağ yaşatacak Yahudileri. Dolayısıyla aslında Hristiyan ilahiyatındaki olan Mesih inancıyla çok paralel. Aslında biz şunu da söyleyebiliriz ki Yahudilerin beklediği Mesih İsa Mesih'ten başkası değildi. Ama İsa Mesih'i kabul etmediler. Onun Mesih olabileceğine inanmadılar. Dolayısıyla aslında bizim Yahudi teolojisindeki Mesih'imiz aslında İsa Mesih'ti. Tarihsel ve paralel okumalar yaptığımızda, Yahudi, Hristiyan ve İslamiyet teolojilerini okuduğumuzda bunu biz net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bildiğiniz üzere İsa Mesih'i kabul etmediler ve o noktadan sonra da Tanrı ile iletişimleri kesildi diyebiliriz. Çünkü Hazreti İbrahim'den Hazreti İsa'ya kadar bir iletişim söz konusu. Evet. Neredeyse 2000 yıllık. Bu aslında çok müthiş bir tarih. Ama Hazreti İsa ile o iletişimin kesilmesi, Hazreti Davut'un, yani Tanrı ile olan iletişimi kesilmesi, Hazreti Davut'un zamanına duyulan o parlak özlem bugün ağlama duvarında Yahudilerin ağladığı şeyin ta kendisidir. Yani Yahudiler orada ağlayarak Allah'a karşı pişmanlıklarını, o muhteşem tarihlerine karşı özlemlerini ve Mesih'in dönmesine karşı umutlarını dolayısıyla ağlarlar.
Evet. Arz mevudu biraz açabilir miyiz hocam? Yani Yahudilik toprak eksenli bir dindir şeklinde bir algı var. Bu arz mevudla alakalı bir şey değil mi?
Şöyle, dediğim gibi toprak çok önemli bir dinamik ama asla Yahudiliği toprak eksenli bir dil değil, kitap merkezli bir dindir. Yahudilik İslamiyet gibi kitap merkezlidir. Toprağı da aslında Tevrat'ın ta kendisidir. Çünkü düşünsenize 586 yılında sürgün oldu, daha sonra milattan sonra 135 yılından itibaren sürgünler ve artık tüm Yahudiler için toprakları, vatanları Tevrat'tan başka hiçbir yer değildir. Tevrat Yahudiliğin merkezindedir, kitap merkezli bir dindir. Bu sizin söylemiş olduğunuz şey aslında Siyonizmin komplikasyonlarından biridir. Çünkü Yahudiliği toprak eksenli, toprak merkezli bir din olarak sunma gayreti Siyonistçe bir yaklaşımdır. Ve bunu da Yahudilerin bir kısmı da bu şekilde davranmıştır. Diğer halklar da Yahudileri bu şekilde tanımıştır ve Yahudiliği. Yahudilik tamamen kitap merkezli bir dindir. Ama vaat edilmiş topraklar gerçekten Yahudilik ve Yahudiler için çok önemli dinamiklerdir.
Neresi hocam vaat edilmiş topraklar?
Vaat edilmiş toprakların biz şimdi nerede karşılaşıyoruz vaat edilmiş topraklar? İsterseniz Hazreti İbrahim'den başlayalım yoksa direkt sınır bilgisini verelim.
Hazreti İbrahim'den başlayabiliriz.
Şöyle, o zaman hikaye bizim Hazreti İbrahim'le başlıyor. Tabii ki de Yahudi kutsal metinleri kapsamında bir şey anlatacağız, bilgilendirme yapacağız bugün. Yahudi kutsal metni Tanah'tır aslında. Biz genelde Tevrat deriz ama Tevrat Tanah'ın ilk bölümüdür. Tevrat anlatısına Tanrı'nın alemi hiçlikten, dünyayı hiçlikten yarattığıyla başlar. İşte insanı nasıl yarattı, hayvanı nasıl yarattı, toprak, su falan filan. Daha sonra yine evrensel mesajların içerdiği birkaç bilgilendirmeden sonra Tevrat'ın bir kısmından sonra biz görüyoruz ki konu daraltılıyor. Konunun daraltıldığı iki şey var. Bunlardan birincisi Hazreti İbrahim, ikincisi vaat edilmiş topraklar. Yani bu ondan önce hep evrensel mesajlar var. Ama bir anda toprak, bir anda Filistin'e dönüyor ve kişi de bir anda Hazreti İbrahim oluyor. 12. pereye denk düşer bu. 12. şey, ne diyelim, ayet demiyoruz da ayetin karşılığı gibi düşünsün kişiler. 12. bölümden itibaren artık tek muhatap Hazreti İbrahim'dir. Çünkü Hazreti İbrahim'i Allah seçmiştir. Ve o Harran'dayken, Hazreti İbrahim 75 yaşındayken, Yahudi teolojisine göre anlatıyorum. Hazreti İbrahim 75 yaşındayken ülkeni bırak ve sana göstereceğim topraklara git demiştir Tanrı Hazreti İbrahim'e. Bakın Hazreti İbrahim neden, niçin, niye gideyim bile demeden çıkmıştır. Ve bugün bizim Nablus olarak bildiğimiz Filistin'de Şehem bölgesine gitmiştir. Ve orada minberini, daha doğrusu nasıl diyelim, öğretisini yaymaya başlamıştır. Oradaki insanlara da tek bir tanrı olduğunu ve ona secde edilmesi gerektiğini öğretmeye başlamıştır. Dolayısıyla aslında Yahudilik evrensel bir dindir. İbrahim'in bu hareketi dolayısıyla ve daha sonraki peygamberlerin de davranışları ve mesajlarıyla biz bunu söyleyebiliyoruz. Hazreti İbrahim mesajını yaymaya çalışmıştır ama kıtlık sebebiyle Filistin'e yerleşememiştir, Mısır'a inmiştir. Bakın inmiştir diyorum çünkü Kudüs merkezli Filistin ya da Kudüs merkezli İsrail, artık hangi pencereden baktığınızda bağlı bu. Dünyanın en yüksek mekanıdır mertebe olarak. Dolayısıyla biz Kudüs'ten gidiyorsak Kudüs'ten inmiş oluruz. Eğer Kudüs'e gidiyoruz, Kudüs'e çıkış yapmış oluruz ki bu da Siyonist terminolojide Aliyah'tır. 1880'ler sonrasındaki yapılan toplu göçlerin ismi, Yahudi toplu göçlerin ismi Filistin, Aliyah olarak yapılır. Yani Harran'dan Aliyah yaptı Filistin'e Hazreti İbrahim. Oradan da Mısır'a iniş yaptı, yeri de yaptı Hazreti İbrahim. Daha sonra Mısır'daki hikayeleri anlatmayalım. Çıkış yapıyor Mısır'dan ve Mısır'dan çıktıktan sonra Tanrı onunla bir antlaşma yapıyor. Diyor ki sana, senin soyunu yıldızları sayamayacağın kadar arttıracağım. Çünkü Hazreti İbrahim'in çocuğu yok ve çok üzgün. Ve sana gözünün gördüğü, ayağının bastığı her kırış toprağı sana ve senin soyuna vereceğim diyor. Ve daha sonra da veriyor. Dolayısıyla vaat edilmiş toprakların dayandığı nokta Hazreti İbrahim'dir. Aynı zamanda seçilmişlik ilkesinde dayandığı nokta Hazreti İbrahim'dir. Yahudilik millet olarak, milli olarak kendilerini Hazreti İbrahim'le başlatırlar. Din olarak Hazreti Musa ile başlatırlar. Dolayısıyla artık tarih sahnesinde İbrani var, Hazreti İbrahim var. Çünkü karşı taraftan göç etti. Çünkü Allah'a inanmayanların karşısına geçti. Bu nedenle de imanlı şövalyesi der ya Kierkegaard. Çok da hak eder bunu Hazreti İbrahim. Ve bu nedenle de bizim Kanuni Sultan Süleyman'ımız El-Halil kapısına, Kudüs'ün El-Halil kapısına, Yafa kapısına La İlahe İllallah İbrahim Halilullah yazdırmıştır. Çünkü İbrahim gerçekten imanlı şövalyesidir ve çok büyük çetin sınavlar vermiştir. Ve bu sınavların karşılığında da hem seçilmiştir hem de Allah'ın seçtiği bu toprak seçtiği kuluna verilmiştir. Ama Tanrı onunla anlaşma yaparken şöyle dedi: ama sen ve soyunda benim kurallarıma uyacaksınız. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'le biz şunu öğreniyoruz. Vaat edilmiş topraklar ve seçilmişlik ilkesi Yahudilikte Hazreti İbrahim'den köken alan inançlardır. Ve daha sonraki İbrani ataları ve peygamberleriyle bu inançlar tekrar vaatler şeklinde onlara verilir ve kalıplaşmış bir şekilde Yahudi dininin temelleri, sütunları olarak görev yapar bugüne kadar. Antlaşma ne derseniz de şöyle diyelim, Hazreti İbrahim hiçbir zaman bir Filistin'de kalıcı bir yurtta kalmadı. Nasıl diyelim, bir mülk sahibi, egemen bir güç olarak kalmadı. Geçici yurttu onun için. Aynı şekilde oğlu Hazreti İshak için de, biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in Hazreti İshak ve Hazreti İsmail çocukları oldu. Ve de Yahudi teolojisine göre Ketura denen bir kadından da başka çocukları da oldu. Dolayısıyla birçok çocuğu var. Ve hiçbir aslında nasıl diyelim, göçebe şeklinde yaşadılar. Ve nerede yaşadılar? Hebron'da, yani bizim için El Halil şehrinde yaşadılar. Kudüs'te mesken tutmadılar. Sadece biz Hazreti İbrahim'in 2-3 kere Kudüs'e gittiğini biliyoruz. Hazreti İbrahim Kudüs'e gittiğinde Kudüs'ün ismi Şalem. Yani aslında Şalem, Şalom'dur, Selam'dır. Allah'ın selametidir aslında. Hatta Selam'la Şalom arasında hiçbir fark yoktur. Allah'ın selameti üzerinizde olsun demektir. Şalem şehrine gidiyor. İkinci gidişi de şu. Bizde Hazreti İsmail'le olan kurban hadisesi Yahudilikte Hazreti İshak ile Kudüs'te gerçekleşmiştir. Hebron'da yaşayan baba oğul 3 günlük yürüyüşte Kudüs'e varmışlardır ve bizim Mescid-i Aksa alanı dediğimiz, Yahudilerin Moriah Tepesi dediği, bizim Mescid-i Aksa olarak adlandırdığımız Yahudilerin Bet Hamikdaş dediği, yani mukaddes evdir, ikisinde karşılığı Allah'ın evidir ve Hristiyanların da Tapınak Tepesi olarak adlandırdıkları yere giriyor. Hazreti İshak'ı tam kurban edecekken tam boğazına birkaç kan damlası aktığı anda koç lütuf ediyor Allah rahmetiyle. Onun sınavı geçtiğini söylüyor. İşte burada birkaç damla kan aktı ya İshak'ın. Bu da Yahudi teorisinde kurbanın sadece Kudüs'te ve sadece Mescid-i Aksa alanında, yani Betamiktaş'ta kesilmesinin kaynağındaki yatan sebeptir. Çünkü orada bir kefaret ödemiştir Hazreti İbrahim tüm kendi soyu için. Daha sonra Hazreti Yakup oluyor biliyorsunuz Hazreti İshak'tan sonra. O da yaşayamıyor aslında çok uzun süre. Biliyorsunuz Harran'a kaçıyor. Biliyorsunuz Yakup'un İsrailoğulları, Yakup oğulları oradan geliyor. 13 çocuğu var aslında. Bir kız, 12 erkek. 12 çocuğu da Harran'da doğuyor. Urfa'da doğuyor Hazreti Yakup'un. Sadece Binyamin Filistin'de doğuyor. Dolayısıyla 3 İbrani atasını görüyoruz şu anda. Ve 3 İbrani atası da Tanrı'nın yine atlaşmasını sunduğu, yine onlara bu toprakları vaat ettiği, yine onları seçtiklerini bildiren pasajlarla dolu Tevrat. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakup 3 İbrani atasıdır ve Yahudiliğin 3 büyük sütunudur. Biri şefkati, biri merhameti, biri de Tevrat'ı temsil eder. Ve Yahudi din alimleri derler ki gönlünde, kalbinde merhamet barındırmayan insan şunu kesinlikle inansın ki Hazreti İbrahim'in soyundan değildir. Bu da bizim için bir barometre görevi yapabilir.
Kesinlikle. Özellikle Siyonizmi konuşurken evet. Bu ilkeler lazım olacak bize.
Daha sonra Hazreti Musa'ya geçelim ki çünkü antlaşmayı söyleyeceğiz. İşte Hazreti Musa ile aslında vaat edilmiş topraklar artık bir hedef haline geliyor. Daha önce göçebe gibi yaşadılar, yurt edinemediler. Hazreti Musa'yı da hemen hızlıca diyelim ki hani biliyorsunuz zaten Hazreti Yusuf'la bir köleyken vezir olma durumları var Mısır'da Yahudilerin. Daha sonra kölelik haline geliyor Yahudiler. Hazreti Musa doğuyor ve kaçıyor Medyen'e. Biliyorsunuz işte onlar Kur'an'la Tevrat bu konuda biraz paralel anlatımlar yapar açıkçası. Ve daha sonra Tanrı onunla iletişime geçiyor ve kölelik evindeki halkımı kurtarmaya karar verdim ve seni de elçi olarak atıyorum diyor. Hazreti Musa kölelik evindeki İsrailoğullarını Mısır'dan çıkartan, onları kurtaran ve Sina Dağı'nda Tevrat'ı alması nedeniyle Yahudi teolojisindeki ve Yahudi tarihindeki en önemli şahsiyettir. Onun üzerine daha önemli bir şahsiyet yoktur diyebiliriz. Yani Hazreti İbrahim millet olarak, Hazreti Musa din olarak bir başlatıcıdır. Ve Yahudi iman esaslarından biri de zaten Hazreti Musa'nın en büyük peygamber olduğunu iman etmektir, inanmaktır. Hazreti Musa'ya Tevrat veriliyor. Peki bu Tevrat verilirken Tanrı diyor ki size göstereceğim ülkeye gideceksiniz, oraya yurt edineceksiniz. Ama o ülkede şu kurallarıma uyacaksınız. Aslında bütün her yerde uyacaksınız ama bu bir şartlı anlaşma. Ben sizi seçiyorum, Tevrat'ı size veriyorum ve sizi kölelik evinizden kurtardım, kölelik evinden kurtardım ve sizi içinde bal ve süt akan, üzümler olan müthiş burada nimetler tasnif edilir Tevrat'ta. Oraya koyacağım ama siz de benim emirlerime, hükümlerime aynı babanız İbrahim gibi şartsız şekilsiz kabul edeceksiniz ve uyacaksınız. Bütün İsrailoğulları evet uyacağız diye söz veriyorlar. İşte bu antlaşma bizim bugün Tevrat olarak adlandırdığımız, içerisinde 613 tane şer'i hükmün bulunduğu, bu hükümlerin bir kısmının toprakla da ilgili olduğu, onlarca içerisinde toprakla ilgili. Toprağı sömürmeyeceksin, toprağa saygı duyacaksın, ağaca saygı duyacaksın, ağaçtan düşen meyveyi yerinden almayacaksın, fakirin hakkıdır. Ya da ağaçta yuva yapmış bir kuşa saygı duyacaksın, annesinin acı çekmesine izin vermeyeceksin, yumurtasını almayacaksın. Eğer anne yuvadan gittiyse o yumurtayı alabilirsin gibi, bakın çok incelikli, çok çok naif aslında kurallar var ama bunlardan daha da önemlisi öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun malına göz dikmeyeceksin, adaletle hükmedeceksin, yetimin, fakirin hakkını koruyacaksın, onları kollayacaksın, komşunu seveceksin, yabancıyı seveceksin çünkü sen de Mısır'da yabancıydın, empati yapacaksın gibi müthiş hükümler var ve bu hükümlerin her birine İsrailoğulları uyacağız diye söz verdiler ve 613 emrin uygulanması tamamen yani bir tanesi bile eksiksiz uygulanacak. O zaman Yahudiler bu toprakta yaşamaya hak kazanacaklardır. Yahudi dinine göre kurallar bu şekildedir. Bunu ne kadar uygulanabilir, uyguladıkları o başka bir tartışma konusu.
Evet.
Ama Yahudi dininin söylediği şey budur.
Peki arz-ı mevudun sınırları ne hocam? Ve şimdi, bu sınırlar tamamen kutsal kitap kaynaklı mı? Yoksa Siyonist düşüncenin sınırları belirlerken bir etkisi olmuş mu? Bugün kabul edilen arz-ı mevud sınırlarında.
Çok belirli ve çok belirsiz diye iki şey söyleyeyim. Çünkü Hazreti İbrahim'e şöyle söyleyeyim. Tanah'ta sınır bilgisini içeren pasajlar var. Ama bu pasajların çoğu birbirinden farklı anlatılar veriyor. Ama bu genel kabul şudur ki Mısır'daki büyük nehirden Fırat nehrine kadar uzanan tüm topraklar, yani Hazreti İbrahim'in dolaştığı aslında Mezopotamya'dan Mısır'a kadar olan tüm topraklar Arz-ı Mevut'un bir parçasıdır. Kabaca baktığımız zaman Hicaz bölgesine dahil olmak üzere Türkiye'nin Güneydoğu'su, Doğu Anadolu'su, hatta İç Anadolu'dan Nevşehir'e kadar İran'ın bir kısmı Irak. Çünkü zaten aslında Ur kentinde doğdu, biliyorsunuz Bağdat'a çok yakındır Hazreti İbrahim. Orada doğdu. Orası da dahil olmak üzere böyle geniş bir coğrafya vardır. Ama şöyle de bir şey var ki Hazreti İbrahim'e gözünün gördüğü her yerden. Şimdi bu hem çok kısıtlı hem de sonsuz bir şey veriyor. Böylece şunun gibi bir alt hüküm çıkıyor vaat edilmiş topraklarda. Zaten öncelikle şunu söyleyeyim, zaten Mesih gelmeden önce vaat edilmiş toprakların ele geçirilmesi yasaktır Yahudi teolojisine göre. Kudüs'te dahil olmak üzere bu haritayı alıp ele geçirip burada bir devlet kurmak yasaktır. Mesih gelmeden önce. Bunu yapabilecek olan tek kişi Mesih'tir. Ama yapılır mı? Yapıldı gördüğünüz üzere, bir kısmı ele geçirildi. Ama şöyle de bir durum var ki Mesih geldiği zaman bu haritayı sağladıktan sonra genişlemeci fetihler yapabilir ve diğerlerini de Arz-ı Mevut'un içine katabilir. Dolayısıyla çünkü Mesih mukaddes olacak, kutsal alandan geliyor ya, kutsal alanda temas kuran mukaddes olur. Mukaddes olan kişinin fethettiği yerde bir anda kutsiyet kazanacak. Yani dolayısıyla Mısır'dan sonraki fetihler geliştirebilir. Bu alt hükümler olarak Yahudi teorisinde var ama kabaca baktığımız zaman Nil ile Fırat arasındaki coğrafya Arz-ı Mevut olarak kabul edilir ve buranın da kayıtsız şartsız Tanrı tarafından İsrailoğullarına verildiği hükmü vardır. Tabii bugünkü İsrailoğulları ile bugünkü Yahudilerin de aynı olup olmadığı, o çok başka bir boyut, çok uzun bir tartışma konusu.
Aslında biraz oraya girmemiz lazım. Şu ana kadar ilkelerden, prensiplerden, kurallardan, teolojik bir takım sınırlardan bahsettik. Çok kısa da pratikten bahsedelim, çünkü karşımızdaki pratikte büyük ölçüde delinen bir ahitname var. Ve şu ana kadar saydığımız ilkelerin birçoğunun uygulanmadığını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yani Yahudiliği bir vitrin olarak gösteren Siyonizmin Yahudilikle nasıl bir ilişkisi var? Bu sınırları çizebilir miyiz hocam?
Şimdi Siyonizmin, bence benim ortaya koyduğum tez de budur ki, çok küçük bir kesişme noktasıdır. Yahudilikle değil, Yahudilerle çok alakası vardır. Çünkü Yahudi ulusal ulusal bağımsızlık hareketidir ve Yahudilere hitap eder aslında. Ama burada teopolitik bir harekettir ve teopolitiğine de Tevrat'ı eklemesi, daha doğrusu Tevrat'ı sömürmesi diyeyim, demir atması, onun teopolitik olmasını önünde geçirmiştir. Yahudilere hitap etmesi şudur, çünkü Yahudiler Arz-ı Mevud'a inanır. Oradaki müthiş geçmiş zamanlarını özler. Mesih'i bekler, seçilmiş olduklarına inanır. İşte bu inançlara kullanmıştır ve böylece Yahudilerde vücut bulmuştur diyelim. Şöyle, aslında Yahudilerde isterseniz Kudüs ne demektir, ondan bahsedip öyle mi geçelim?
Çok kısa bahsedelim hocam.
Aslında Kudüs demek, daha doğrusu Filistin merkezi Kudüs demek Yahudiler için, tabii ki de burada karıştırmam, bir Yahudi dinine bağlıları bahsediyorum. Yahudi olup ateist de olan var, Hristiyan olan da var, Müslüman olan da var, çok az da olsa. Ama Yahudi dinine mensup hisseden kendisini, o kişilerden bahsediyoruz. Yahudi dinine mensup olan kişiler Kudüs'ü hayatlarının en önemli parçasıdır, açık ve net söylemek gerekirse. Milattan önce 586 yılında Babil sürgünü itibariyle Kudüs muhteşem bir hasrete ve hasrete dönüşmüştür Yahudiler için. Çünkü müthiş bir parlak dönem. Hazreti Davut'la yaşanmış, Hazreti Süleyman tapınağını kurmuş. Mevcut coğrafyada ciddi egemen Yahudiler var. Ve Kudüs onlar için bir özlem haline gelmesi M.Ö. 586'larda başlıyor. Bakın o zamandan bugüne kadar her Yahudi günde 3 kere seni unutursam Kudüs sağ tarafım tutmasın, dilim damağıma yapışsın diye beddua ve dua kutuplaşması da kendisini de içine dahil ederek bir yemin eder. Bu Yahudilerin değişmez duasıdır. Her gün bunu ederler. Her Şabat'ta, her dini bayramlarında Kudüs onların bir parçasıdır. Bir Yahudi Kudüs'ü unutmamak için mutlaka masasında kırık bir tabak bırakır. Mutlaka evinin bir duvarını boyamaz. Çünkü Kudüs artık düşmüştür. Kudüs onların değildir. Bugün İsrail Devleti Kudüs'ü başkenti ilan etse de sürgün hala devam etmektedir. Bir Yahudi için. Dolayısıyla Kudüs onların kesinlikle ve kesinlikle hayatların en önemli parçası. Bir Yahudi dindarın hayatını ona göre şekillendiriyor. Hatta şöyle söyleyeyim, gebe bir kadın çocuğunu Kudüs'e adar. Ve hayatı Kudüs'te geçen bu insan gömüldüğünde de Kudüs'e gideceği için yatay mezar taşı ister. Yani doğum da Kudüs'tür. Ölüm de Kudüs'tür. Zaten Yahudi teolojisinde zamanın başlangıcı, mekanın başlangıcı da Kudüs'tür. Sonu da Kudüs'tür. Kıyametin kopacağı, daha doğrusu dirilişin yaşanacağı yerdir. Sırat Köprüsü'nün kurulacağı yerdir. Yani her şeydir aslında Kudüs. Hem teorikte hem pratikte Yahudilerin hayatında bir Kudüs merkezi vardır. Şöyle söyleyeyim, biz biraz anda kalıyoruz kutsal mekanlarda, Mekke, Medine, Kudüs için. Ama Yahudilerde Kudüs an değil, zaman meselesidir, hayat meselesidir. Dolayısıyla bunu da bilmek bizim için önemli. İşte bu hayat meselesini Siyonizm aldı, kendine mal etti. Siyonizm zaten Kudüsçülük demek. Hazreti Davut'un fethettiği Kudüs, o zamanın adı Siyon. Yani Kudüs'ün bir diğer ismi Siyon. Biz Kudüs diyoruz ama işte Yahudi teorisinde Yeruşalim, Yeruşaleim, Siyon, Ariel, Ir David, Jerusalem bugünkü ismiyle. İşte bu isimlerden biri Siyon. Hazreti Davut'un fethettiği ismi Siyon'u aldı ve Siyonizm olarak 1890 yılında isimlendirdi.
Bir anlamda Siyonizm. Kudüsçülük demek.
Evet, Kudüsçülük demek aslında.
Tam Siyonizm, Kudüsçülük demişken... az önce sorduğum soruya tekrar geri dönelim hocam. Siyonizmle Yahudi teolojisinin kesişim kümesi niçin bu kadar dar?
Şöyle, bir kere Yahudi teolojisinde 3 tane yemin vardır. Mesih gelmeden önce geri dönemezsiniz. Yani Allah'ın izni olmadan geri dönemezsiniz. Orada devlet kuramazsınız ve diğer devletleri kendinize bağlayamazsınız şeklinde. Bu yeminler çiğnenmiştir. Aslında baktığınız zaman 1880'lere kadar kolektif bir Yahudi göçü yok Kudüs'e. Bakın hayatlarının bir parçası Kudüs. Her gün dua ediyorlar, yemin ediyorlar, hatta kendilerine beddua ediyorlar ama dönmüyorlar. Çünkü yemin var Yahudi teolojisinde. Mesih gelmeden biz dönmeyeceğiz diye. Ama dönemin antisemitizmi, siyasal bazı zorlamalar Yahudilerin kolektif göç etmesini ve Siyonizm de zaten var o dönem. Siyonizmin amacı zaten Yahudileri kolektif olarak İsrail'e, Filistin'e döndürmek. Bu şekilde başarılı yapıyorlar. Ama şunlar da var ki bugün gördüğümüz bazı işgaller, sömürüler, maalesef gördüğümüz her şeyin Yahudi teolojisiyle köken alabilecek hiçbir şey yok. Tabii ki din adamlarının yorumları farklı olabilir. Ama Tevrat'ı baz aldığınız zaman Tanrı öldürmeyeceksin der, noktadır. Yani bundan ötesi yoktur. Bazı yorumlar var, hani Yahudi, Yahudi'yi öldürmeyecek. Hayır, öldürmeyeceksin derdir. Bunlar evrensel yasalardır, ahlak kurallarıdır zaten. Her peygambere verilmiştir.
Evet, dolayısıyla, kaldı ki öyle bir şey olsaydı mutlaka bir kısıtlama ifadesi olurdu orada.
Evet, bugün zaten gördüğünüz gibi toplamda 16 milyon Yahudi varsa dünya üzerinde, bunun yarısından çoğu antisyonisttir. Dindar antisyonistler Tevrat'ı çiğnediği, hor gördüğü için İsrail devletine karşı gelirler. İkinci bir altın buzağı hadisesi olarak görürler ve Filistinlerin haklarının sömürüldüğü ve adaletsiz bir sistemde yaşadığını, bakın bizden daha çok belki de Yahudi antisyonistler dinlendirildi. Siyonizmi şöyle demek lazım. Modern Yahudi ulusal bağımsızlık hareketidir. Bünyesinde milliyetçilik, emperyalizm, sömürgecilik ve kolonyalizm vardır. Yani aslında yerleşimci sömürgeci bir ideolojidir. Ve de şunu da ne söyleyelim ki, Siyonizm batıdan esinlenmiş bir ideolojidir. Yani batıdan beyaz insanın fikirlerini almıştır. İngiltere'nin sömürgeciliğini öykümüştür. Almanya'nın romantik milliyetçiliğini öykünmüş. Bunları harmanlamış ve üzerine bir de kendini çok farklı kılmıştır diğer milliyetçilik ideolojilerinden. Çünkü Tevrat'ı almıştır. Demiştir ki benim bir toprağım var. Çünkü toprak ve ulus eksenli. Dedi ki ben bir dil devrimi yapacağım. Çünkü diriliş istiyorum artık. Edilgen olmak istemiyorum, öldürülmek istemiyorum ki öldürülüyorlardı da gerçekten. Çok korkunç bir uzamda yaşadılar Avrupa'da koskoca Orta Çağ ve sonrasında. Birçok zulüm, düşünün vebadan bile sorumlu kılınan bir halk yani korkunç bir zulüm aslında bu. Artık öldürülmeyeceğiz dedi. O yüzden toprağımız olacak, biz bir ulusuz halkız dedi. Fransız devriminin şeyleridir, ürünleridir biliyorsunuz. Aradığı toprağı vaat edilmiş topraklar olarak Tevrat'ta buldu. Aradığı ulus bilincini de Hazreti İbrahim'in seçilmişlikte buldu. Böylece vaat edilmiş topraklar bir hedef haline getirdi. Aslında daha öncesinde 1903 öncesine kadar Filistin'de olabilir dediler, Uganda'da, Arjantin'de, hatta Azerbaycan, hatta Kıbrıs da alternatifler arasındaydı. Ama daha sonra Uganda'ya ben niye gideyim dedi bir Yahudi. En azından atamın toprağına giderim, en azından dini bir tamamlamamı yaşarım diyerek baktılar, gördüler sadece vaat edilmiş topraklar. Filistin Yahudilerde küçük bir kıvılcıma neden alıyor. O zaman 1903 itibariyle Siyonsuz bir Siyonizm olmadı. Dolayısıyla karşımızda teopolitik bir ideoloji var, Tevrat'a demir atmış bir ideoloji var ve anakronik bir ideoloji var, dünyevi. Çünkü hiçbir zaman Siyonizm, Mesih'in gelişinden, dini Siyonizmi bir kenara bırakalım, genel perspektiften bakarsak Mesih'in gelişinden, kıyametçilikten falan bahsetmedi. Bu dünyada ben size gelecek bir parlak bir gelecek vaat ediyorum dedi Yahudilere. Dolayısıyla burası bir vatan, bugün Siyonist Yahudiler için vatan güvencesi veren bir çatı görevi yapıyor İsrail Devleti. Ama anti-Siyonist Yahudiler de var ki bazısı dindar, bazısı seküler veya işte ateist falan olabilir. Onlar da dini perspektiften veya insan hukuk, adalet kapsamında İsrail Devleti'ni kabul etmiyorlar diyebiliriz.
Dışarıdan bakıldığında bir yanıyla dini, bir yanıyla milli, bir yanı da seküler, birçok enstrümanı kullanan ama derinlemesine incelendiğinde de müthiş bir çarpıklıkla mal olan bir yapı karşımızda. Evet. Ve bu yapının sonucu da bugün yaşanan korkunç zulüm, insanlık dışı eylemler bu noktaya kadar gelmiş durumda.
Evet.
Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık.
İnşallah memnun kaldınız. İnşallah kişiler de faydalanırlar.
İnşallah. Görüşmek üzere.